SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 26 Eylül 2024 Perşembe yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda cebinize yönelik bir yayın yapacağız. Önce son birkaç günün öne çıkan konusu olan negatif gearing konusu, ardından da cebinizdeki paradan veya harcamalarınızdan nasıl tasarruf edebileceğiniz konusunda konuşacağız. Yayınımızın ilk bölümü biraz aile ekonomisi ağırlıklı olacak. Ardından size Fatma Hüseyin'i tanıtacağız. Sydney'li 3 çocuk 5 torun sahibi Fatma Hüseyin. Fatma Hüseyin yıllar önce Sydney'e göç eden ilk Kıbrıslı yerleşimcilerin hikayelerini belgeliyor. Bugün son olarak hastanelerde sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda bir bölümümüz olacak. Evet, Avustralya'da da sağlık çalışanları bazen hastaların saldırısına veya tacizine maruz kalabiliyor. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı, Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Avustralya, İsrail'e Lübnan'da bir kara operasyonuna başlamaması için uyardı. Başbakan Albanese, siyasi sebeplerle negatif gearing yasalarında değişikliğe gitmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan basınına konuştu ve Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğini tekrarladı. Federal hükümet, Lübnan'da yaşayan Avustralyalılara ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulunuyor. Lübnanlı Avustralyalı toplumun bazı üyeleri ise hükümetin Lübnan'ı terk etme çağrısına uymaya çalıştıklarını ancak hükümet tarafından engellendiklerini söylüyor. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Lübnan'daki Avustralyalıların ülkeyi ilk buldukları uygun rotadan terk etmelerini ve tercih edilen bir rotayı beklememeleri gerektiğini söyledi. Penny Wong, Lübnan'daki mevcut çatışmanın Beyrut havaalanının her an uzun bir süre kapanabileceği anlamına geldiğini söyledi. Ancak ülkeyi terk etmek kolay değil. Betül Hicazi ve 1 yaşındaki oğlu Adam, Avustralya vatandaşı, ancak Betül'ün kocası ve Adam'ın babası Abbas, Lübnanlı ve Avustralya vatandaşlığı bulunmuyor. Aile Avustralya'ya birlikte gelebilmek üzere Abbas için hem eş hem de turist vizesi başvurusunda bulunmuş, hükümetten henüz bir yanıt alamamış. Beyrut'tan SBS'e konuşan Hicazi, yakınlarına düşen bomba seslerinin dehşet verici olduğunu söylüyor.
We're actually basically terrified. We're taking it day by day, doing what we can to survive.
Gerçekten dehşet içindeyiz. Gün gün izliyor ve sadece hayatta kalabilmeye çalışıyoruz. Ancak kesinlikle çok korkunç bir durum. Üstelik bir oğlumuz var. Eğer sadece ikimiz olsaydık başka olurdu ama çocuğunuz olunca onu gözetmek ve güvende olduğunu bilmek istiyorsunuz ve şu anda bunu yapamıyoruz. Bu beni çok üzüyor diye konuştu Betül Hicazi. Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'i Lübnan'a kara harekatı başlatmaması konusunda uyardı. Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı hava saldırıları sürerken, İsrail ordusu olası bir kara harekatına hazırlık yapıldığını duyurdu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'ın Tel Aviv'de gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından Kuzey Birliklerine hitaben yaptığı konuşmada, "Gerçekleştirilen son hava saldırıları sizlerin olası girişiniz için zemin hazırlama amacıyla tasarlanmıştır," ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Wong doğrudan İsrail Lübnan'a kara operasyonu başlatmamalı demese de İsrail'in Gazze'de yaptıklarını Lübnan'da yapamayacağını söyledi.
We condemn Hezbollah's continued attacks on Israel.
Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını kınıyoruz. Ancak bir kez daha söylüyorum ki Hizbullah'ın yaptıklarının cezasını Lübnanlı siviller ödeyemez. Bunu daha önce de söyledim ve tekrarlıyorum. Lübnan yeni Gazze haline gelemez diye konuştu Penny Wong. New York'ta bulunan Penny Wong, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin delegasyonu ile bir araya geldi ve İngiliz mevkidaşı David Lammy ile buluşarak Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları geçici olarak durdurmak üzere Amerika ve Fransa devreye girdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Stephen Sajourn'u Lübnan'a gönderdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sabrina Sin ise ülkesinin çatışmanın daha da büyümesini durdurma şansı olduğuna inandığını söyledi. Bölgede daha fazla gerginliğe yol açabilecek herhangi bir hareket görmek istemiyoruz. Diplomasi için hala zaman ve alan olduğuna inanıyoruz diyen Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, savaşı topyekün engellemek için bir çözüm görmek istiyoruz diye devam etti. Öte yandan Lübnan hükümeti son İsrail saldırılarında 51 kişinin daha öldüğünü ve 223 kişinin daha yaralandığını açıkladı. Böylece İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 600'ü aştı. 5,5 milyon nüfuslu ülkede yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail Lübnan'daki Hizbullah'ın altyapısını hedef aldığını söylüyor. Doktor Adel Rey, Lübnan'ın güney kıyısındaki Sidon şehrinde savaştan yaralanan çocukların tedavi edildiği bir hastanenin yöneticiliğini yapıyor. Ülkenin sağlık sisteminin büyük bir baskı altında olduğunu ve Lübnan'da yaşananların acımasızlık olduğunu söylüyor. Yaralılara oranla ölümlerin sayısı beklenmedik bir şekilde yüksek. Böylesini önceki savaşlarda görmedik. Bu oranın başka herhangi bir savaşta görüldüğünü düşünmüyorum. Ölen 36 kişiden 18'i paramparça olmuşlardı. DNA testiyle kimlik tespiti yapılmasını bekleyen cesetler var diye konuştu hastane yöneticisi. Bu arada Hizbullah, Tel Aviv'e yönlendirdiği uzun menzilli füzelerle İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv yakınlarındaki merkezini hedeflediğini söyledi. Orta Doğu'daki çatışmalardan iç politikaya dönüyoruz. Başbakan Albanese, Yeşiller Partisi'nin istediği olsun diye hükümetin negatif gearing konusundaki yasasını değiştirmeyeceğini söyledi. Dün hükümetin hazineden negatif gearing ve sermaye kazancı vergi indirimlerinin azaltılması konusunda tavsiye istediği yönünde haberler çıkmıştı. Başbakan Albanese bu haberlerin üzerinde durmadı ancak iddiaları da reddetmedi. Yeşiller Partisi hükümetin konut yasa tasarısını desteklemek için bu değişikliklerin yapılmasını istiyor. Hükümet bu değişiklikleri yaparsa Yeşillerin konut politikasını uygulamış olacak. İşçi Partisi yaklaşan federal seçimlerde hiç kimsenin çoğunluğu sağlayamaması durumunda iktidarını korumak için Yeşiller Partisi'nin desteğine ihtiyaç duyabilir. Ancak Başbakan Anthony Albanese, Seven Medya grubuna verdiği demeçte Yeşilleri memnun etmeye çalışmadığını, konut yasa tasarısını engelleyenler arasında Yeşiller Partisi'nin de bulunduğunu ve mevcut yasasını senatodan geçirerek konut politikasında reform yapmaya odaklanmaya devam ettiğini söyledi.
Now I'm not slightly interested in the Greens' approach because they're just blockers, not builders.
Yeşillerin bakış açısıyla ilgilenmiyorum çünkü onlar yapıcı değil, resmen işe taş koyanlar diyen başbakan, koalisyon olmayacak. Konut politikaları söz konusu olduğunda yeşillerin liberaller veya ulusalcılardan bir farkı yok diye konuştu. market fiyatları üzerine yapılan 3 aylık tüketici anketine göre Aldi hala Avustralya'daki en ucuz süpermarket olmaya devam ediyor. Hükümet Choice isimli tüketici hakları grubuna önümüzdeki 3 yıl boyunca her 3 ayda bir market sepetinin ortalama fiyatını hesaplaması için 1 milyon 100 bin dolar verdi. Choice'un yaptığı 3 aylık rapor 14 ürünün Coles'taki bir önceki raporlama dönemine göre biraz daha ucuzladığını ve 66 dolar 22 sente mal olduğunu, aynı ürünlerin Aldi'de 50 dolar 79 sente mal olduğunu buldu. Aynı ürünlerin Woolworths'teki fiyatları biraz artarak 68 dolar 37 sente yükseldi. Hazine Bakanı Yardımcısı Andrew Lee, fiyatlardaki dalgalanmaların beklentiler doğrultusunda olduğunu söyledi.
We've certainly going to see ups and downs there. We want to see
kesinlikle inişler ve çıkışlar göreceğiz diyen Hazine Bakanı Yardımcısı, Avustralyalı tüketicilerin en iyi fiyatlarla karşılaştığını görmek istiyoruz ve halk bir süpermarkette en iyi fiyatı bulamıyorsa o halde fiyatları daha iyi olan bir süpermarkete yönelmelerini öneriyoruz diye konuştu. Federal Hazine Bakanı bugün Çin'e 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Hazine Bakanı Jim Chalmers, Çin'le Avustralya arasında geri kalan ticari gerilimleri yumuşatmaya çalışacak. Çin, şarap ve arpa gibi bazı Avustralya ihracatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırırken, kaya istakozu üzerindeki ve 2 et ihracatçısının kısıtlamaları devam ediyor. Muhalefetin gölge Hazine Bakanı Angus Taylor, Çin ile ilişkilerde Hazine Bakanı'nın ticaret ve ulusal güvenlik arasındaki dengeyi doğru bir şekilde kurması gerektiğini söyledi. Uçuş mühendislerinin ücret artışı için 2 haftalık greve çıkmalarının ardından Qantas uçuşlarında aksamalar yaşanabilir. Uçuş mühendislerinin grevi Melbourne'da bu sabah başladı ve önümüzdeki günlerde diğer şehirlere de yayılması bekleniyor. Grev AFL ve NRL büyük finalleri ile aynı zamana, yani yurt içi hava yolculuğu için yılın yoğun günlerine denk getirilecek şekilde ayarlandı. Sendikalar eylemin Qantas'ın tüm başkentlerden uçuşlarını etkileme olasılığının yüksek olduğu konusunda uyarıyor. Ancak Qantas önlem aldığını söyleyerek bu açıklamaya itiraz ediyor. Sendikalar uçuş mühendisleri için bu yıl %15, bundan sonraki yılda %5 ücret artışı yapılmasını istiyor ve 3,5 yıldır hiç ücret artışı alamayan uçuş mühendislerinin durumunun ancak bu şekilde telafi edilebileceğini savunuyorlar. Türkiye haberlerine dönüyoruz. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel kuruldaki konuşmasının ardından Amerikan NBC News kanalından Keir Simmons'a bir röportaj verdi. Konuşmasında Gazze'deki İsrail saldırılarına vurgu yapan Erdoğan'a Türkiye'nin Hamas'la ilişkisi soruldu. Hamas'ı en iyi tanıyan liderlerden biri olarak Hamas'a hiçbir zaman terör örgütü demediğini söyleyen Erdoğan, Hamas'ı topraklarını koruma gayreti içinde olan bir direniş grubu olarak tanımladı. Aynı tarihlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de New York'ta bulunuyor. New York'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonel Başkanlar Kurulu toplantısında bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'deki katliamlara dünyanın yeterli tepkiyi vermediğini söyleyerek Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın kendisini Filistin'e davet ettiğini ve yakında Filistin'e bir ziyarette bulunacağını söyledi. Özgür Özel, dünyaya ciddiyetlerini göstermek üzere Sosyalist Enternasyonel'in bir sonraki toplantısının Ramallah'ta yapılmasını önerdi. Kamuoyunda çiftlik bank olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olarak tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında 88 bin yıl hapis cezası istendi. Çiftlik bank davasında 20 kişi yargılanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre Çiftlik Bank oluşumu 2016-2017 yılları arasında 78 bin kişiden 511 milyon liradan fazla para topladı. Müzik. Döviz kuruna bakalım. 26 Eylül tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 23 lira 35 kuruştan, 68 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Sporda Galatasaray Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra'da yağış hafifliyor 12 derece. Sydney yağışlı ve rüzgarlı 18, Melbourne kapalı 14 derece. Adelaide güneşli 18, Perth güneşli 30, Hobart kapalı 13. Brisbane'da geç saatlerde yağmur bekleniyor 29 derece ve Darwin ise yağmur ihtimali söz konusu 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den 26 Eylül 2024 haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Radyosunu geç açan dinleyicilerimiz için bugünkü yayınımızdan hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatmak istiyorum. Önce biraz ekonomiden ve ev ekonomisinden, yani sizin kendi cebinizdeki paradan bahsedeceğiz. Burada anlatacaklarımız tasarruf konusunda size yardımcı olabilir diye düşündük. Choice ve NRMA'in yaptığı araştırmanın sonucundan alacağımız dersler olabilir. Biraz aile ekonomisi ağırlıklı olacak yayınımızın bu ilk bölümü. İkinci bölümde size Fatma Hüseyin'i tanıtacağız. Fatma Hüseyin, yıllar önce Sydney'ye göç eden ilk Kıbrıslı yerleşimcilerin hikayelerini belgeliyor. Bugün son olarak hastanelerde sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda bir bölümümüzde olacak. Avustralya'da da sağlık çalışanları bazen hastaların tacizine maruz kalabiliyor. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden, yani sbs.com.au/turkish adresinden veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Avustralya iki gündür negative gearing adı verilen ve toplumun sınırlı bir bölümü tarafından kullanılan bir vergi kolaylığını konuşuyor. Bunun nasıl bir kolaylık olduğunu birazdan anlatacağız. Ancak öncelikle negative gearing avantajının kaldırılacağı seçim sözü veren İşçi Partisi'nin 2019 seçimlerini kaybetmesinin bir nedeninin bu seçim sözü olduğu konusunda bir mutabakat olduğunu belirtmek gerek. İnanışa göre İşçi Partisi'ne seçim kaybettiren bir vaat oldu bu. İşçi Partisi o zaman ağzı yanınca bu politikadan vazgeçmişti. Ancak bu hafta negatif gearing'i kaldırma planının raftan indirildiği, tekrar gündeme geleceği haberi yayıldı. Hükümet bunu kesin bir dille yalanlamadı. Örneğin Maliye Bakanı Jim Chalmers, dün bu konudaki soruları savuşturmak için "Bugünün konusu bu değil ki, bugünün konusu enflasyon" diyerek "Bana soru soracaksanız düşen enflasyonu sorun" imasında bulunuyordu.
Well, first of all, the real story today is inflation. The story today is about a substantial moderation in headline and underlying inflation in our economy.
Başbakan Anthony Albanese de "Yok böyle bir şey" diyemedi.
Will you rule out changes to negative gearing and property taxes this term or next?
Well, what we're doing is doing the legislation that we have before the Senate. So I talk about what we're doing, not what we're not doing, and what we're doing is trying to get through that legislation through the Senate.
Şimdi bütün bu gürültüyü koparan negative gearing'in ne olduğuna bakalım. Negative gearing, kiralık emlak yatırımı olan veya bir diğer deyişle yatırım amaçlı emlak sahiplerinin kullandığı bir avantaj. Emlağa mali yıl boyunca yapılan masraflar, ki bunlara banka faizi dahil, her türlü masraf dahil, gider olarak gösterilip vergiden düşürülebiliyor. Yani masraflarınız emlaktan elde ettiğiniz kira gelirinin üzerinde olabilir ve vergi dairesine karşı zarar ediyor olabilirsiniz. Örneğin, banka borcuyla yatırım için bir ev aldınız. Bankaya ödediğiniz faizi gelirinizden düşebilirsiniz. Mesela bankaya 50 bin dolar faiz ödediyseniz, o evin kirasından elde ettiğiniz 20 bin dolar kazanç olarak yazılmaz. Çünkü gideriniz daha fazla. Yani kazancınız olmadığı için verginiz düşer. Veya 400 bin dolara yatırım amaçlı bir ev aldınız. Sonra onu 500 bin dolara sattınız. Kazancınız olan 100 bin doların sadece yarısı için vergi ödeyeceksiniz. Buna da capital gain tax deniyor. Bu avantaj da negatif gearing gibi hükümetin daha önce kaldırılacağını vaat ettiği bir avantaj. 2021-2022 mali döneminde 1 milyon 100 bin Avustralyalı yatırım emlaklarından bu şekilde yararlandı. Negatif gearing 1930'larda çıkarılan konut açığını kapatmak için insanları emlağa yatırım yapmaya teşvik eden bir yasaydı. Amaç piyasadaki kiralık ev sayısını artırmaktı. Negatif gearing artık yüksek gelir gruplarının bir avantajı haline geldi. Bu yıl vergi olarak ödenmeyecek miktar 12 milyar dolardan fazla. Yapılan bütün kamuoyu yoklamaları gösteriyor ki Avustralyalılar bu uygulamanın gün geçtikçe daha fazla karşısında duruyor.
Basically every newspaper has done a poll on this in the last couple of years and they all show either majority support or close to majority support and only about 1 in 5 people opposing.
Peki, insanlar bu avantaja neden karşı? Bugün yaşanan konut sıkıntısıyla yakından ilgisi olduğuna inanılıyor. Mesela, ilk evini almak için emlak pazarına girmek isteyen ve sınırlı parası olan gençler, auctionlarda yatırım amacıyla ev almak isteyen zenginlerle rekabet ediyor. Yatırım amaçlı emlak almak isteyenler biliyor ki, yatırımları kendilerini pişman etmeyecek. Grattan Enstitüsü'nden Trent Wilshire, negative gearing ve capital gain tax uygulamasının iptalinin kiracıları ev sahibi yapmanın bir yolu olduğunu söylüyor.
These potential home buyers will be bidding against fewer investors at auctions. So, there's some recent modeling of similar reforms to what we propose and what the ALP brought to the previous elections is that the home ownership rate would rise from about 67% to 70%.
Bu avantajlar ortadan kalkarsa potansiyel ev sahipleri açık artırmalarda daha az sayıda yatırımcıyla rekabet edecekler. Yapılan çalışmalar, eğer değişiklikler yapılırsa, ev sahibi olma oranının %67'den %70'e çıkacağını gösteriyor. Muhalefet finansman sözcüsü Jane Hume aynı fikirde değil. Sunrise programında konuşan Hume, söz konusu olabilecek uygulamayı ev sahipliğinin sistem dışına çıkarılması olarak değerlendiriyor.
You know, if you take landlords out of the system, well, then all that happens is rents go up. I was down in Western Victoria just on Monday, walked into a real estate agent, and there's a sign up saying, no rental properties available.
Mülk sahipleri ortadan kalkarsa kiralar artar, diyor Hume. Muhalefete göre, negatif gearing'in iptali kiraların artışına yol açar.
Avustralya'da yakında sosyal medyada haberlere daha az yer verilecek. Bu nedenle SBS Audio uygulamasını indirmenin tam zamanı. Böylece sizin için önemli konularda SBS Türkçe podcastlarında yayınladığımız haberlerimize, söyleşilerimize, hikayelere ulaşabileceksiniz.
Evet, bugün biraz cebinizi ilgilendirecek konulara değinelim demiştik. İki araştırmadan bahsedeceğim. Birincisi, tüketici hakları savunucusu Choice'in araştırması. Biraz önce haberlerde de dinlediniz. Bu konuyu biraz daha ayrıntılandıracağım. Choice, Avustralya'nın tüketici hakları konusunda en güvenilir hak savunucusu kurum. Son birkaç gündür Tüketici Hakları Komisyonu'nun iki büyük süpermarket zinciri aleyhinde açtığını duyurduğu dava dolayısıyla Woolworths ve Coles hakkında epey konuştuk. Choice'in yaptığı araştırmayla devam edeceğiz bugün. Choice, her 3 ayda bir kimliği gizli kişileri Avustralya çapında süpermarketlere gönderecek ve ellerine tutuşturdukları ürün listesinin karşısına bu malların kaça satıldığını kaydettirecek. Başladılar daha doğrusu buna Haziran'da. Haziran ayında yine bu kişilerin ellerine 14 maldan oluşan bir liste vermişler ve Avustralya çapında 104 süpermarkette bu malların satış fiyatını kaydettirmişler. Her 3 ayda bir yapılacak olan ve Haziran'da başlayan bu incelemenin bedelini federal hükümet karşılıyor. Yani Choice'e bu araştırmayı sipariş eden kurum federal hükümet. Choice araştırmanın sonucunu da açıklıyor. Hükümet de alınan sonuçlarla gözünün bu şirketlerin üzerinde olduğunu gösteriyor. Haziran ayı fiyat incelemesinde alınan sonuçlar şunlar. En yaygın 14 malın fiyatları karşılaştırılınca Aldi'den alışveriş yapanlar diğer büyüklerden yapılan aynı alışverişe %25 daha az ödüyor. Coles ve Woolworths'ün kendi arasındaki fiyat karşılaştırmasında dikkate değer bir fark tespit edilmemiş. Coles kaça satıyorsa Woolworths de aşağı yukarı aynı fiyata satıyor ama bu noktada şöyle bir ayrıntı var. İki mağaza arasındaki fiyatlardaki fark Mart'ta 75 centmiş. Haziran'da bu fark açılmış ve 1 dolar 21 sente çıkmış bu iki mağaza arasındaki fiyat farkı. Aldi'den manav alışverişinde sepet ortalama 50 dolar 79 sente dolmuş. Aynı malları Woolworths'ten 68 dolar 70'e, Coles'ta 69 dolar 91 sente almışlar gidenler. Peki ortalama alışveriş sepeti kaça doluyor? Bu tabii gittiğiniz mağazaya göre değişiyor elbette. Victoria ve New South Wales'teki karşılaştırmayı mağazalara göre veriyorum. Bütün bu verdiğim rakamların sonun arkasında bir küsurat da var. Onları vermeyeceğim fazla rakama boğmamak için. Victoria'da Aldi'de alışveriş sepeti 51 dolara dolmuş Aldi'de. Woolworths'te 67 dolar, Coles'ta 66 dolar, IGA'de 77 dolara doluyor bir sepet. New South Wales'te 50 dolar Aldi'de, Woolworths'te 68 dolar, Coles'ta 66 dolar ve IGA'de 76 dolar. İkinci araştırma sigorta şirketi NRMA'nin yaptığı araştırma. Benzin fiyatları konusunda bir araştırma bu. Sydney'e özel bir araştırma. Araştırma en ucuz ve en pahalı benzin fiyatlarında aradaki açığın büyüdüğüne işaret ediyor. Yani ucuz benzinin nerede olduğunu gösteren uygulamaları takip etmek tasarruf bakımından çok daha önemli bir hale geldi. Bu konuyu geçtiğimiz haftalarda incelemiştik internet sayfamızda. Depoyu ne zaman doldurmalı başlıklı podcastımızı dinleyebilirsiniz. 21 Ağustos'ta yayınladığımız bir podcast o. Evet, aynı anda benzinin en ucuz ve en pahalı olduğu benzin istasyonunda fiyat farkı gittikçe açılıyor. Örneğin NRMA'nin belirlemesine göre Ağustos sonunda bu fark 59.2 sente kadar yükselmiş. Litrede 60 sent farktan bahsediyoruz. Eğer o gün uygulamanızdan en ucuz yeri bulsanız, cep telefonunuzdaki uygulamanızdan, bir depo benzinde 29 dolar 60 sent tasarruf edebilirsiniz. Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz Avustralya'nın Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı konusunu değerlendirmiş. Şöyle yazıyor. Lübnan'daki Avustralyalı vatandaşlar İsrail'in saldırıları karşısında yaşam mücadelesi verirken, ülkenin Dışişleri Bakanı Penny Wong dünkü açıklamasında Avustralyalı sayısı çok olduğu için maalesef kurtarma tahliyesi yapamıyoruz diyor. Bu da bize Avustralya vatandaşlarının yurt dışındaki can güvenliklerinin ne oranda korunduğunu gösteriyor. Bugün ise açıkça başınızın çaresine bakın, bulduğunuz ilk uçakla ülkeyi terk edin deniyor diye değerlendirmiş bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Bir mesaj daha var bu Coles Woolworths meselesine ilişkin. Coles ve Woolworths'de alışveriş yapanların ortalama nasıl tazminat talep edebilecekler diye sormak istemiştim. Çünkü Flybys ve Rewards kartı olan tüm kullanıcıları sistemlerinde mevcut ve zarara uğrayanlar belli olacaktır. Sorumu bilginize arz ederim diyor. Doğrusu bir fikrim yok doğrusu. Yani şu an verebileceğim bir yanıt yok buna. Negatif gelirde her türlü gider değil, örneğin petrol harcaması, araba masrafları gibi harcamalar eskiden claim yapılırken şimdi değil. Ben emeklilerde rahat nefes alalım diye uzun seneler kiralık evin baş ağrısını çekerken halen de sattığında %25 GST ve başka vergiler vereceğim. Bu yetmiyormuş gibi emekli yaşımda gel bakalım ne biriktirdin, sana emeklilik yok diyecekler. Sen kendi yağında kavrulmak için yatırım yapmışsın, uzun yıllar vergi vermişsin, çalışmışsın, bunu hak etmişken bu hakkı elinden almaya çalışıyorlar. Neden üst zenginlere bunu uygulamıyorlar, hatta hiç vergi almıyorlar, alttakileri izliyorlar. Orta tabaka yok ya da yoksul ya da zengin kesim maalesef var diyor bu dinleyicimiz gönderdiği uzun mesajında ismini yazmamış. Evet, şimdi konu değiştiriyoruz. Kuzey Kıbrıs'tan Avustralya'ya göç etmiş bir ailenin burada doğup büyüyen kızları Fatma Hüseyin, yıllar önce Kıbrıs'tan Sidney'e göç eden ilk Kıbrıslı yerleşimcilerin hikayelerini belgeliyor. Sidney'li 64 yaşında 3 çocuk 5 torun sahibi Fatma Hüseyin, mektup aracılığıyla evlenerek gelen annesinin ve kalacak yeri olmadığı için ilk günlerde Luna Park'ta yatan babasının zorluklar içinde geçen hikayelerinden ilham aldığını söylüyor. Amacı, o kuşağın hikayelerini Türkçe konuşan toplumla paylaşarak kalıcı olmalarını sağlamak. Fatma Hüseyin'in İbrahim Mehmet'le birlikte hazırladığı Untold Stories videoları, NCTA yani Kuzey Kıbrıs Türk Derneği, New South Wales Kuzey Kıbrıs Türk Derneği'nin Facebook ve YouTube sayfalarında izlenebilir. Fatma Hanım'la arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
Fatma Hanım, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Fatma Hanım, şimdi öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize biraz kendinizden söz eder misiniz? Burada mı doğdunuz? Aileniz ne zaman göç etmiş Avustralya'ya? Ne işle meşgulsünüz ve kendi çekirdek ailenizden söz eder misiniz bize?
Sydney, Avustralya'da doğdum ben. Babam 1950'de geldi. Annem ise 1958'de geldi. Babam şimdi hayatının büyük bir kısmını çok ağır ve kirli bir dökümhanede çalıştı.
Evet.
Annem hep çalıştı. Fabrikalarda çalıştı. Son olarak emekliye ayrılmadan yatalı okulda çalıştı. Ben evlendikten sonra birkaç yıl çalıştım. Sonra evde kalıp çocuklarımı büyüttüm.
Kaç çocuğunuz var Fatma Hanım?
3 çocuğum var, 5 torunum var.
Ay ne güzel. Peki şimdi siz Untold Story adı altında Kuzey Kıbrıs'tan göç eden ve New South Wales'e yerleşen göçmenlerle röportajlar yapıyorsunuz. Onların hikayelerini kayıt altına alıyorsunuz. Çok önemli bir şey bu. Bu güzel fikir nasıl geldi aklınıza? Nereden ilham aldınız acaba?
Nasıl aklıma geldi? Şöyle anlatayım. Sibney'de doğdum, büyüdüm. Annem, ben küçükken daha doğrusu, hep böyle anlatırdı. Çocukluk hayatını, ne kadar zor olduğunu, buraya babası onu zorla gönderdiğini, annem buraya hiç gelmek istemedi. 12 kardeşler, dedem onu zorla gönderdiğini, fotoğrafla tanıştı babamla. Yani dediğim gibi zorla birisi buradan fotoğraf gönderdi. Annemin babası, babamın babasını tanırdı zamanında diye, gideceksin kızım dedi, evleneceksin bu adamla. Annem gelmek istemedi tabii ama zorla gönderdi onu. Kardeşlerinden ayrıldı. Annem geldiğinde bunu hep anlatırdı. Benim çocukken kimseyi tanımazdı, ailesi olmadı burada. Lisanı bilmezdi, nerede kalacağını bilmezdi, evleneceği adamı bile tanımazdı. Çok da zor böyle mücadeleleri oldu. Böyle bir insanla bir bavulundan geliyorlar, koskocaman bir memlekete, kaç kilometre uzakta ailesini bırakıyorlar. Yani bazıları yıllar sonra geri dönüyorlar. Benim böyle şeyleri çok ilginç buldum diye hep böyle kayıt altına almak istedim.
Onların hikayelerini dinleyip kaydetmeyi düşündünüz.
Evet, ve yengiyle de öğrendim kardeşimden ki babam buraya geldiğinde kendisi ve 4 arkadaşının hiç kimsesi çalışmadığı için, yaşayacak yerleri olmadığı için, bu yüzden her geceliğine parka girip kaygan slayta binmek için hastadan halılar var ve onların üzerinde uyuduklarını öğrendim. Dedim yani ne kadar zor bir dönemden geçti bu insanlar. Başkalarım yani ilk yıllarda buraya göç edenlerin de hikayelerini duymak istedim. Aynı anda da duyurmak istedim.
Peki Fatma Hanım, Untold Story'e ne zaman başladınız?
Untold Story'e şöyle anlatayım. 2007 yılında Kıbrıslı Türklerin Avustralya göçünün 60. yıl dönümünü festivala katıldım. Bu festivalda ilk göç eden kişilerden büyük böyle panolar sergilenmek için fotoğraflar istedim. Gönüllü bir şey yapmak istedim. Çok büyük bir başarıydı. İlk göçmenlerin bu fotoğraflarını o gün izledim. Etrafında dolaşıp birbirleriyle konuştuklarını, durup ilk çektiklerini, hatta gözyaşı bile döktüklerini gördüğümde onların hikayelerini anlatmasını düşündüm, hak ettiklerini hissettim. İşte o zaman da onların hikayelerini ölümsüzleştirmeye karar verdim. Tekrar komiteye, yeni bir komiteye başvurdum da o dönemdeki başkan yardımcısı İbrahim Mehmet benimle görüşmeye geldi. Ve inanırsın ilginç bir şekilde onun bir kameraman olduğunu ortaya çıkması, her şey yerli yerine oturmaya başladı. Video çekme, ışıklandırma, alt yazılar vesaire hiçbir şey bilmiyordum. Tek evet. Bildiğim küçük bir el kamerasını kullanarak kayıt düğmesine basmak. İbrahim de benim kadar tutkulu, hatta benim kadar tutkulu olduğundan röportajlarımızı birlikte yapıyoruz. Ben soruları soruyorum, o da kamera ışıklandırma gibi zorlu işler yapıyor.
Hala beraber çalışıyor musunuz İbrahim Bey'le?
Hala beraber çalışıyoruz. Ve ilk 2015'te çekildi.
Peki 2015'ten bu yana kaç hikaye oldu şu ana kadar? Kaç çiftle görüştünüz?
2015'te başladık şu ana kadar. 20 hikayemiz var. Ama yakın zamanda neredeyse tamamlandı. Avustralya'da doğan ilk Kıbrıslı Türk'ün röportajını yayınlayacağız. Ve bu kişinin babası konu olarak bir hikaye olması açısından çok önemli. Çünkü 1947'de Avustralya göç eden ilk Kıbrıslı Türk olmak belgelenmeye başlayana kadar çok kişi vefat etti.
Bu 20 hikaye içinde tabii hepsi birbirinden değerli bu hayat hikayelerinin, ama sizi en çok çarpan, en çok etkileyen kimin hikayesi oldu?
Aslında daha fazla etkileyen tek bir hikaye yok. Çünkü hepsi harika. Evet. Annemin hikayesi masal. Ne kadar fakir olduklarını, adaya inen paraşütçülerden beyaz saten kumaşı topladığını, bayram için elbise titirebilmek için anlatması gibi. Ya da Rumlar köyünde 25 akrabasını öldürdüğü için köyünün kaçıp buraya geldiğini anlatan hanım. 24 yıl geçtikten sonra Kıbrıs'ı ziyaret eden bayan. Bir beyefendi babası buraya ailesini getirmeden önce 5 sene önce geldi buraya. Ev bulmak, iş kurmak, para biriktirmek. 5 sene sonra ailesini buraya getirmek niyetiyle geldi buraya. Bu arada başkasıyla sevişti, evlendi. Hatta çocuk bile etti. Ve ailesine mektup gönderdi. Yani başkası yazmış olmalı gibi evet. Bu mektubu. Ve o mektupta yazıyordu ki bir timsah onu yedi değilim. Öldü adam. Ve böylesine hani gerek kalmasın ailesini buraya getirmek için.
Siz onun oğluyla mı görüştünüz?
Oğluyla görüştüm, evet.
Çok ilginçmiş. Peki bu ilk gelen göçmenlerin ortak özelliği nedir? Yani tabii ki bu yalnızlık, acı ama sizin gözlemlediğiniz gibi mesela hala hepsi adaya büyük bir özlem mi duyuyor? Hepsi geri dönmek amacıyla mı göç etmiş? Nedir ortak özellikleri sizin gözlemlediğiniz kadarıyla?
Zor işte benzer bir bileşeni var. O da herkesin buraya daha iyi bir yaşam aracıyla ve o dönemde Kıbrıs Rumlarla yaşanan sorunlardan kaçmak için geldiler. Tüm hikayelerde bir diğer benzerlik var. O da herkesin buraya sadece 5 yıllığına memleketine dönme niyetiyle gelmişler.
Peki Fatma Hanım, bu güzel hikayeleri Türkçe konuşan toplumumuz nereden görebilir, nereden dinleyebilir? Bize yolunu anlatır mısınız lütfen?
Evet. Untold Stories, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs'ı Türkler yani NCTA Facebook sayfasında videolar bölümünde izlenebilir. Ve ayrıca YouTube'da da izlenebilir. YouTube'un adresi NCTA. NSW, Northern Cyprus Turkish Association.
Onun sayfasında, YouTube sayfasında izlenebiliyor. Fatma Hanım, yeni bir projeniz var mı peki?
Bir an önce hazırlamak istediğimiz birkaç röportajımız daha var ama düzenlenmek çok uzun zaman alıyor ve benim mesleğim olmadığı için zorlanıyorum ama Allah razı olsun ve İbrahim Bey bana düzenleme ders vermekten bıkmıyor. Onun için elimizden geleni yapıyoruz ve devam edeceğiz inşallah.
O zaman size çok teşekkür ediyoruz bu harika hikayeleri bizimle paylaştığınız için.
Ben teşekkür ederim Seda Hanım.
Evet, dinlediğimiz bu söyleşi Necdet Çimenli Bey'i eskilere götürmüş. 1970'te ilk Sydney'de bana security güvenlik elemanı olarak işçi bulma kurumunda çalışan rahmetli Mehmet Hasan Bey'di. O işi bulan. Bu işte 24 yıl çalıştım, Allah rahmet eylesin diyor. Ey gidi yıllar diye Necdet Bey'in eskilere gitmesine de vesile oldu bu dinlediğiniz söyleşi. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, son 10 dakikaya girmek üzereyiz. Bütün dinleyicilerimize, özellikle de bizleri SBS Audio uygulamasından, internetten, yani cep telefonundan, internetten ve televizyonlarından dinleyen dinleyicilerimize de buradan merhaba diyelim. Yalnızca radyolarından değil. Yayınımızın son 10 dakikasına girdik.
SBS Türkçe ilesiniz.
Perth'te bir üniversitede bir araştırma yapılmış. Bu ön saflardaki sağlık çalışanları dediğimiz, yani kliniklerde çalışan sağlık çalışanlarının agresif hastalarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bir sanal gerçeklik programı geliştirilmiş. Bu konu biliyorsunuz Türkiye'de de doktorlara ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar Türkiye'de de gündemde. Bu sanal gerçeklik programının amacı klinisyenleri ve öğrencileri gerçek bir zarar görme riski altına sokmadan gerçekçi simülasyonlara maruz bırakmak. Nilgün Kılıç'ın hazırladığı bölümü dinliyoruz. Müzik.
Perth'teki bir üniversitedeki araştırmacılar ön saflardaki sağlık çalışanlarının agresif hastalarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için sürükleyici bir sanal gerçeklik programı geliştirdiler. Amaç klinisyenleri ve öğrencileri gerçek bir zarar görme riski altına sokmadan gerçekçi simülasyonlara maruz bırakmak.
Hi Barry, my name's Jasmine. How can I help you out today?
Merhaba Barry, bugün sana nasıl yardımcı olabilirim diye soruyordu hemşirelik öğrencisi. Perth'teki Edith Cowan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Barry adında sanal bir karakter geliştirdiler. Bu hemşirelik öğrencilerini agresif hastalarla başa çıkmak gibi gerçek dünyadaki zorluklara hazırlamak için tasarlanmış bir yapay zeka eğitim aracı.
Why am I here? I got a f***ing sprain. I don't need no hospital. You ain't gonna do nothing for me anyways.
Küfürlü konuşarak neden buradayım, bir burkulmam var ve hastaneye ihtiyacım yok, zaten benim için hiçbir şey yapmayacaksınız diye bağırıyordu sağlık çalışanlarına sanal karakter Barry. Jasmine Wukak, Edith Cowan Üniversitesi'nde öğrenci.
Barry was very realistic. He's a little bit intimidating. My responses were to try and say,
Barry gerçekten gerçekçiydi. Hatta biraz korkutucuydu diyen Jasmine, benim tepkim sakin kalmaya çalışmak ve onun tavrına uymamaktı diye konuştu. Brennan Mills, Edith Cowan Üniversitesi'nde simülasyon ve sürükleyici dijital teknoloji bölümünün başkanı.
A lot of big industry now is looking at how they can leverage generative AI. I think healthcare needs to be.
Birçok büyük endüstri artık üretken yapay zekayı nasıl kullanabileceklerine bakıyor diyen Brennan, bence sağlık sektörünün bu tür inovasyon ortamlarında ön saflarda faaliyet gösterenlerden biri olması gerekiyor diye konuştu. Edith Cowan Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma 2015 ila 2018 yılları arasında birçok Avustralya hastanesinde yapılan saldırılarda keskin bir artış olduğunu ortaya koydu. Bu çalışmanın katılımcıları acil durum triyaj alanlarındaki yetersiz personel ve aşırı kalabalık nedeniyle daha da kötüleşen hem sözlü hem de fiziksel şiddete maruz kaldıklarını bildirdi. Nathan Ross gibi klinik kalite yöneticileri hastalardaki saldırgan davranışların bir dizi faktörden kaynaklanabileceğini söyledi.
From being associated with grief, being associated with stress, being associated with
Nathan, bu faktörlerin kaderle ilişkilendirilmekten stresle ilişkilendirilmeye ya da uyuşturucu veya alkol ya da diğer maddelerle ilişkilendirilmekten kaynaklanabileceğini belirtti. Sınıftaki yapay zeka gelecekte ön saflarda bulunacak olan çalışanları eğitmeye yardımcı olurken Mills ve diğer yapay zeka tasarımcıları ön yargıyı ele almak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini de kabul etti.
We want to corral the responses to be reflective and cognizant of different people's cultural backgrounds and ethnicities and even languages.
Yanıtları düzeltmek, farklı insanların kültürel geçmişlerini, etnik kökenlerini ve hatta dillerini yansıtacak ve farkında olacak şekilde düzenlemek istiyoruz diyen Mills, bu nedenle biraz filtreleme ile Barry'nin farklı dillerde konuşmasını sağlayabiliriz diye konuştu.
You ain't got a clue, lady.
Sanal karakter Barry karşısındaki sağlık çalışanına durumumla ilgili hiçbir fikrin yok hanımefendi diye bağırıyordu.
Evet, böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sizlere bir parçayla veda etmeden önce bugünkü öne çıkan haber başlıklarını hatırlatmak istiyorum. Avustralya, Lübnan'daki Avustralyalılara ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yaptı. Başbakan Anthony Albanese, Negative Gearing'de siyasi nedenlerle değişiklik yapmayacağını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan televizyonunda Hamas'ı terör örgütü olarak görmediklerini tekrarladı. Zara'dan dinleyeceğiz Buruk Acı adlı parçayı. Yarınki yayınımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize mutlu günler diliyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.